Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel murselin Nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. Evet arkadaşlar, en son geçen haftaki dersimizde tilavet secdesi ile alakalı kalan son bölümü ve şükür secdesi ile kalan son bölümü ele almıştık ve o babı bitirdik. O bab ile birlikte namazdaki farz namazların hükmüyle olan kısmı da bitirmiş olduk. Ondan sonra müellif farz namazları bitirdikten sonra hangi baba intikal ediyor? Bab salatu tatavvu. Tatavvu namazlar, yani nafile namazlar babı. Farzları ele alıp bitirdikten sonra hangi bölüme geçmemiz gerekiyor? Nafileler. Çünkü hala namazı anlatmaya, açıklamaya devam ediyoruz. Farzlarla ilgili kısımları aktardık. Namazın rükünlerinden bahsettik. Ondan önce namazın şartlarından bahsettik. Değil mi? Sonra namaz içinde sehiv secdesi gerekli olan yerler nelerdir? Onlardan bahsettik. Ondan sonra tilavet secdesini, ondan sonra şükür secdesinden bahsettikten sonra nereye intikal ettik? Tatavvu bölümüne, yani nafile olan namazlar bölümüne intikal ettik. Baktığımız zaman arkadaşlar, bu kelimenin kökü ta'a yetu'u. Yani itaat etmekten, Allah önünde boyun eğmekten, boyun bükmekten, itaat etmekten bahsediyor. Şer'i manası ile ilgili de ilim ehli diyor ki, vacip olmayan itaatlere tatavvu denir. Yani hükmü farz olmayan itaatlere ne denir? Tatavvu, yani nafile ismi verilir. Diyoruz ki bu namazda tatavvu olan, nafile olan namazlar vardır. Oruç ile ilgili, aynı şekilde zekat ile ilgili, aynı şekilde umre ile, hac ile ilgili, diğer ibadet çeşitlerinde de nafilelerin olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Sadece namaza has bir şey değil. Diğer ibadet çeşitlerine dönüp baktığımız zaman işte farz olan oruç olduğunu görüyoruz. Bunun dışında ne oluyor? Sünnet olan oruçlar olduğunu görüyoruz. Farz olan ömürde bir kez haccın olduğunu görüyoruz. Bunun üzerine nafile olarak yapılabilecek hac olduğunu görüyoruz. Umre bu şekliyle diğer ibadetlerde de nafileler olduğunu söylüyoruz. Dedi ki burada salatü tatavvu denildiği zaman nafile namazlardan bize kastediliyor. Bununla ilgili arkadaşlar, nafile namazların meşru kılınması ile ilgili ilim ehli diyor ki, kıyamet gününde kul eğer farzlarında eksiklik bulunuyor ise Allah Azze ve Celle ne yapar? O farzdaki eksikleri kılmış olduğu bu nafile namazlarla tamamlar. Hadis-i şerifte diyor ki, ennel feraid tukmelu bin nevafil yevmel kıyame. Sünen sahipleri ve İmam Ahmet'in zikrettiği hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, farzlar diyor kıyamet gününde nafileler ile ne yapılır? Tamamlanır. Başka bir hadis-i şerifte, İnna Allaha ya'muru bi muhasebetil abdi yevmel kıyame. Allah Azze ve Celle kıyamet gününde kulların hesaba çekilmesini ne yapar? Diler, emreder. Diyor ki, فَاَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ عَنْهُ الصَّلَاةَ الْفَرِيلَ. Kulun diyor ilk hesaba çekileceği amel nedir? Namaz. Farz olan namazdır. Yani الصَّلَوَاتُ الْخَمْسِ. Diyor ki burada farz olan namazdan kasıt ne? Günde üzerimize farz kılınan 5 vakit namazdır. فَاِنْ وُجِدَتْ تَامَّ اَفْلَحَ وَاَنْجَحَ. Eğer diyor bu namaz tam olarak o kişide bulunuyor ise, bir sıkıntısı yok ise namazla ilgili, o kimse اَفْلَحَ وَاَنْجَحَ. Felaha, kurtuluşa ermiştir ve aynı zamanda kazananlardan olmuştur. وَاِنْ وُجِدَتْ نَاقِسَ. Eğer bu namazlarında eksiklikler var ise, يَقُولُ اللّٰهُ تَعَالَى. Allah Azze ve Celle şöyle der, اُنْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعُ. Der ki kulumun nafilelerine bakın. Niye? Çünkü bu eksiklikler bu nafileler ile ne yapılır dedik? Tamamlanır dedik. O yüzden namazların öncelerinde ve sonralarındaki ilerideki hadislerde ne yapacağız? Bunları ele alacağız. Bize kılınan nafileler var. Biraz sonra da nafileleri de kendi arasında ne yapacağız? Kısımlara ayıracağız. Ve ilim ehlinin ihtilaf ettiği bir mesele var arkadaşlar. Biraz önce dedik ki nafile namazlar da olduğu gibi nafileler diğer ibadetlerde de olduğunu söyledik. İlim ehli bu konuda ihtilaf etmiş. Hangi nafile ibadet en faziletlidir? Hangi nafile ibadet en faziletlidir? Bununla ilgili ilim ehlinin ihtilafı var dedik. İlim ehlinin büyük bir çoğunluğu diyor ki cihat, yani nafile olan cihat, nafile olan namazlara göre daha üstündür. Aynı şekilde bazı ilim ehli diyor ki ilim talep etmek, ilim öğrenmek ve aynı şekilde ilim öğretmek nafile namazlara göre daha faziletlidir. Bununla ilgili İmam Ahmed diyor ki la a'lemu şey'en ba'del ferâid eftalu minel cihad. Farz olanlardan sonra, aleykümselam, farz olan ibadetlerden sonra cihattan diyor daha faziletli bir şey olduğunu bilmiyorum. Bundan başka bir şeyin daha faziletli olduğunu bilmiyorum. Ebu Derda radıyallahu anh diyor ki el alimu vel mutaallimu sevaun fil ecri. Diyor ki ilim öğrenmede, öğrenen de öğreten de ecir bakımından nedir? Eşittir. Yine İmam Ahmed diyor ki talebul ilmi afdalul a'mali limen sahhat niyetuhu bi en yenviye bihi nefyul cehli an nefsihi ve ifadeti gayrihi. Diyor ki İmam Ahmed rahimullah ilim talebeli diyor afdalul a'mal en faziletli ameldir. Limen sahhat niyetuhu. Burası çok önemli arkadaşlar. Kimin diyor niyeti sahih ise, yani niyeti ne ise bi en yenviye bihi nefyul cehli an nefsihi. Kendi nefsinden cehaleti kaldırmak için eğer bir kimse ilim talep ediyor ise veyahut da ifadeti gayrihi, başkasına faydalı olabilmek için ilim talep ediyor ise ben bundan diyor daha faziletli, ilim talebesinden daha faziletli bir amel olduğunu bilmiyorum diyor. Yine umumen sözlere dönüp baktığımız zaman İmam Malik ve İmam Ebu Hanife rahimahullah'tan da aynı şekilde diyorlar ki اَفْضَلُ مَا تُتَطَوَّعُ بِهِ الْعِلْمِ تَعَلُّمُهُ وَتَعْلِيمِ. Diyorlar ki en faziletli olan tatavvu ilimdir. O da diyorlar bir şey öğrenmek ve öğrendiğin şey nedir? Öğretmektir. Peki burada olayın hikmetine baktığımız zaman biraz önce dedik ki cihat ve ilim talebeliği nafile namazlardan daha faziletli olduğunu söyledik. Peki bu ayrımı yaparken bizi buraya iten şey ne olabilir? Evet, çok güzel. Diyoruz ki cihat ve ilim talebeliği kişinin kendisine faydası olduğu gibi aynı zamanda kime de faydası var? Diğer Müslümanlar da bundan istifade ediyor. Yani ilim talebeliğinin ve cihadın faydası sadece kişinin kendisiyle sınırlı kalmıyor. Diğer insanlara da ne yapıyor? Bu faydası dokunuyor. Ama diyoruz ki namazın, kılınan namazın faydası ne? Yani bütün ümmete, mesela Mustafa şu anda burada yatsı namazının son sünnetini kıldığı zaman bize bir faydası var mı bunun? Yok. Diyoruz ki bundan kim istifade ediyor? Kılan kimse. O zaman diyoruz ki faydası kim ile sınırlı? O ibadeti yerine getiren kimse ile. O yüzden ilim ehli diyor ki işte yapılan cihat nafile olan, nafile olarak farz değil de nafile olarak yapılan diğer ibadetlerde eğer bir ibadet hem kişinin kendisine ve aynı zamanda diğer karşıdaki insanlara faydası dokunuyor ise onun diyorlar fazileti sadece kişinin kendisine faydası dokunan ibadetten daha faziletlidir. Tabii bunu söylerken burada namaz kılmanın bir fazileti yok manasında bunu söylemiyoruz. Hangisinin fazileti bir diğerine üstünü açıklarken ilim ehlinin ihtilafında ne yaptık? Burada zikretmiş olduk. Nafile namazlar arkadaşlar kendi içinde ilim ehli diyor ki 4 kısma ayrılır. Bunlar mutlak olan nafileler. Mutlak olan nafilelerden neyi kastediyoruz? Kerahat vakitleri dışında kişinin kılmış olduğu nafile namazlar. Mesela düşünün birisi öğle namazının farzını kıldı. Akabinde 2 rekat olan ratip sünneti kıldı. Ondan sonra ikindi namazına kadar tatavvu olarak, nafile olarak sünnet namaz kılabilir mi? Kılabilir. Değil mi? Hiçbir sebebe binaen değil. Allah rızası için mutlak olarak namaz kılmak istiyor. Bu adam bundan engelleyebilir miyiz? Diyoruz ki engelleyemeyiz. Çünkü engelleyecek bir yasağımız söz konusu değil. Ama birisi ikindi namazından sonra Kalkıp Allah için 2 rekat, 4 rekat, 6 rekat nafile mutlak sünnetlerden bir sünneti işlemek istiyor. Namazda oturuyordu, kıldı namazını, camide oturuyordu. Sonradan aklına geldi, dedi ki kalkayım Allah rızası için 2 rekat namaz kılayım. Ne diyoruz bu adama? Kılma diyoruz. Neden? Çünkü hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından sonra güneş batana kadar namaz kılmayı ne yapıyor bize? Yasaklıyor. Burada mutlak olan sünnetler ne yapılamaz? Yapılamaz. Ama bunun dışındaki nehi vakitlerin dışında bu mutlak olan sünnetlerin işlenmesinde diyoruz bir sakınca, bir beis yoktur. O zaman nafilelerin çeşitlerinden bir tanesi neymiş? Mutlak olarak atfedilen sünnetler. Bunun haricinde mukayyet olan, bir şey ile sınırlı olan sünnetler var. Bunlar da kendi arasında üçe ayrılıyor. Birincisi diyoruz ki farz namazların öncesinde ve sonrasında olan sünnetler. İşte sabah namazından önce 2, öğleden önce 2 veya 4, sonrasında 2, akşam namazından sonra 2, yatsıdan sonra 2 gibi ravatip sünnetler dediğimiz farz namazlar ile alakası, bağlantısı bulunan, öncesinde ve sonrasında kılınan sünnetler. Bunun dışında bir vakte sınırlı olan nafile namazlar. Bir vakit ile sınırlı olan nafile namazlar. Ne gibi? Vitir namazı gibi. Duha namazı gibi. Kuşluk namazı gibi. Bunların hepsi diyoruz ki bir vakit ile sınırlıdır. Bu vakit çıktıktan sonra artık o namazın vakti de ne olmuştur? Çıkmıştır. O vakit esnasında eda edildiğinde sevap kazanılır. Vakti çıktıktan sonra o namaz bir daha geri dönülüp ne yapılamaz? Kılınamaz. Yani gece sen vitri kılmadın. Ertesi gün öğle namazından sonra aklına geldi. Ya dedin ki dün gece ben vitri kılmadım. O saatte o vitri kılabilir misin? Diyoruz ki kılamazsın. Çünkü onun vakti artık ne oldu? Bitti. Kıldığında ecrini alacaktın vaktinde. Vakti çıktıktan sonra üzerine bir günah, bir sıkıntı yok. Aynı şekilde duha vakti de bunun içine giriyor. Bir de arkadaşlar sebebe bağlı olarak kılınan nafile namazlar var. Sebebe bağlı olarak bir sebep. Bu sebep hasıl olduğunda yapılması meşru olan, bu sebep ortadan kalktığında veyahut da bulunmadığında kılınması meşru olmayan nafile namazlar. Ne gibi? Abdest namazı gibi, tahiyyetül mescid gibi, tavaf namazı gibi, kame namazı, istihare namazı gibi. Bu şekilde bu namazlar eğer bu sebepler hasıl oldu ise onlarla amel edilir. Eğer bu sebep ortada yok ise onlarla amel edilmesi meşru değildir. Mesela birisi eve girdi, 2 rekat tahiyyetül mescid kılmak istiyor. Meşru mudur? Diyoruz ki hayır. Tahiyyetül mescidin meşru olduğu yer neresi, nereyle bağlantılı? Mescitlerle alakalı. Bir adam camiye girdi, 2 rekat tavaf namazı kılmak istiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Diyoruz ki hayır. Tavaf yaparsan, tavaf yapan kişi için bu namaz meşrudur. Yani sebep hasıl olduğunda bu namazın kılınması sünnettir. Eğer sebep ortada yok ise kılınması meşru olmayan namazlar olarak ne yapabiliriz? Bunları bu şekliyle 4 sınıfta toplayabiliriz. Konu ile ilgili hadisleri bu girişi yaptıktan sonra hadisleri ele almaya başlayalım. İlk hadis-i şerifimiz وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبِ الْاَسْلَمِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سَلْ فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ اَوَ غَيْرَ ذَلِكَ فَقُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ رَوَاهُ الْمُسْلِمِ Rabia bin Ka'b el-Eslemi radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki, Nebi aleyhisselam bana iste dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biraz sonra açıklayacağız. Neden kendisinden bir şey istemesini talep ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benden bir şey iste. Bunun üzerine diyor ki, ben de cennette seninle birlikte olmak istiyorum. Cennette senin ile birlikte olmak istiyorum dedim. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bundan başka dedi. Bundan başka benden ne istiyorsun? Bunun üzerine ben sadece bu dedim. Benim tek isteğim var. O da seninle birlikte cennette olmak. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam Öyleyse çok secde ederek kendin için bana yardım et dedi. Öyleyse çok secde ederek kendin için bana yardım et dedi. Bu hadis-i şerife dönüp baktığımız zaman İmam Müslim'in rivayet ettiğini görüyoruz. Rabi'i bin Ka'b el-Eslemi radıyallahu anhu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunmuş sahabelerden bir tanesi. Biliyorsunuz sahabelerden bir kısmı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunan sahabelerden. Rabi'a ibn Malik radıyallahu anhu da onlardan bir tanesi. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında geceler, gece kalktığı zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem abdest almak istediğinde onun abdest suyunu hazırlarmış. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu derece hizmetinde bulunan sahabelerden bir tanesi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun bu hırsını gördüğü için, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hizmet aşkını gördüğü için diyor ki benden ne istiyorsun? Hani sen benim hizmetimde bulunuyorsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kerem sahibi. Yani insanlar ona bir iyilikte bulunduklarında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu iyiliğe ne yapıyor? İyilikle karşılık vermek istiyor. Diyor ki benden ne istiyorsun? O da diyor ki senden istediğim şey kıyamet günü cennete girdiğimizde seninle birlikte olmak istiyorum. Yani sahabeye bakıyoruz. Yani bizler kendimizi şu çağdaki insanlara düşündüğümüz zaman ne istiyorum dedi. Birisi bize dese ki benden ne istiyorsun? Aklımıza hemen ne geliyor? Dünyalık mallar geliyor. Eğer bir de verecek olan insan hani bu vasıflara sahip ise zengin bir insan benden ne istiyorsun dediğin zaman direkt aklımıza geliyor. Ev mi isteyeyim? Araba mı isteyeyim? Veyahut da şunu mu isteyeyim? Bu ihtiyacımı mı gidersin? Borçlarımı mı ödesin? İşte şunu mu alayım? Bunu mu alayım? Farklı farklı ne yapıyoruz? Düşüncelere giriyoruz. Ama sahabeye bakın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e istediği şey diyor ki seninle birlikte cennette olmak istiyorum. Buraya baktığımız zaman yani burada sahabe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den kendisi için dua etmesini istiyor. Ona şefaatte bulunmasını istiyor. Çünkü biliyor ki cennete bir insanın girip giremeyeceği kimin elinde olan bir şey? Allah Azze ve Celle'nin elinde olan bir şey. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadise baktığımız zaman devamında tamam sen cennette ben nesin? Seni yanıma aldım demiyor değil mi? Allah Azze ve Celle'nin elinde olduğu için sahabe buradan bunu kastediyor. Yani ya ey Allah'ın Resulü yani Allah Azze ve Celle'ye dua et de kıyamet günü ben de ne olayım? Seninle birlikte cennete giren kullardan birisi olayım. Ve buraya dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden bu cevabı duyunca yani cennette onunla olmak istediğini duyunca ondan sonra diyor ki eva gayra zalik bundan başka ne istiyorsun diyor. Bundan başka istediğin bir şey var mı? O diyor ki huve zak benim diyor istediğim ancak budur. Senden diyor sadece bunu istiyorum. Bunun akabinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evet veyahut da hayır cevabını vermiyor. Evet dese bileceğiz ki artık o kimse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte cennette olacak. Yaşarken cennetle müjdelenmiş olacak bir şey. Hayır dese anlayacağız ki o makamı o menzileye ulaşması imkansız. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olayın imkansız olmadığını değil mi? Olayın imkansız olmadığını haber veren bir cevap veriyor. Diyor ki eğer hani benimle birlikte cennette bana arkadaş olmak istiyor isen o zaman ne diyor? Çok secde ederek bana kendin için yardımcı ol. İlim ehli diyor ki burada çok secde ederek ibaresinden diyor kasıt amaç namazdır. Çok namaz kılarak. Çünkü diyor burada namazdan bir cüz olan secdeden bahsedilmiş ama diyor ne kastedilmiş bunda ne murad edilmiş? Namazın tamamı kastedilmiş. Yani bana çok secde ederek yardımcı ol derken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yani çokça ne yap? Nafile namaz kıl ki ben de sana ne yapabileyim? Bu konuda yardımcı olabileyim. Yani sen bana cennete girmek istiyorsan kendin için bana ne yapman gerekiyor? Yardım ediyor. Ben senin için dua edeceğim Allah Azze ve Celle ama sen de amellerinle ne yap? Bu konuda bana yardımcı ol ki Allah Azze ve Celle senin bu isteğini ne yapsın? Yerine getirsin. Ve diyoruz ki burada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine şunu öğretmiyor. Yani gel peygamber senin için dua ederse senin başka bir şey yapmaya ihtiyacın yok. Ondan sonra dilediğin gibi yaşayı öğretmiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona dua edeceğini belirtiyor. Ama bununla birlikte ondan ne istiyor? Kendin için namaz kıl. Yani sen de ne yap? Amellerin ne? Bu istediğin şeye ulaşmak için bana yardımcı ol diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hem salih olan bir insandan dua istemenin, yaşayan salih olan bir insandan dua istemenin meşru olduğunu açıklarken bununla birlikte bu insanın da kendisi için bir şeylerde çaba sarf etmesi gerektiğini, Allah Azze ve Celle'nin dinini yaşamak için o yolu, o çizgiyi tutmasının gerekli olduğunu aktardığını görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin keremine delalet eden bir hadis-i şerif, kendi hizmetinde bulunan insanlara, onlara benden ne istiyorsun diye ne yapıyor? Soruyor. Çünkü bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Diyor ki, "Men sana'a ileykum ma'rufen fekâfi'ûh." Eğer diyor size birisi bir iyilik yapar ise, siz de o iyiliğe ne yapın? İyilikle karşılık verin. Buradaki hikmet ne arkadaşlar? Yani birisi sana iyilik yaparsa sen de ona iyilikle karşılık ver. Deki hikmet ne? Burada ilim ehli diyor ki arkadaşlar, eğer birisi sana iyilik yaparsa, sürekli senin hizmetinde bulunuyor ise, sen o insanın karşısında ne olursun? Mahcup olursun. Çünkü sürekli sana ne yapıyor? Bir iyilikte bulunuyor. Ama sen onun iyiliğine iyilikle karşılık verirsen ne olursun? O sana iyilik yaptı. Sen artık onu kendinden üstün görmeye başladın. Onun yanında kendini düşük, ezik hissetmeye başladın. Çünkü sürekli sana iyilik yapıyor. Ama sen onun iyiliğine iyilikle karşılık verirsen ne olursun? Artık onunla eşit seviyede olursun. Öbür türlü olduğu zaman ne olur? Eğer birisi sana sürekli iyilik yapıyor ise, yarın öbür gün senden istemediğin bir şey istese dahi onu kırmamak için ne yaparsın? Onun isteğini belki yerine getirmek zorunda kalırsın. Veyahut da onunla aranın bozulmasına sebebiyet verirsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de kerem sahibi olduğu için insanlar onun hizmetinde bulunduğu zaman onların bu hizmetini karşılıklı olarak ne yapıyor? Ödüllendirmek istiyor. Diyor ki hani sen de benden ne istiyorsun? Bak sen yıllardır benim hizmetimde bulunuyorsun. Benden de bir şey iste ki ben de senin o isteğini ne yapayım? Yerine getireyim. Ve yine biraz önce söylediğimiz gibi sahabenin dünya malına önem vermediğine delalet eden bir hadis-i şerif. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı soruyu ikinci kez sorduğunda da yine istediği şeyin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte olmak istediğini söylediğini görüyoruz. Ve yine diyoruz ki burası da önemli arkadaşlar. Namazlarda yani nafilelerin çoğaltılması Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ile birlikte cennette ona komşu olmanın sebeplerinden bir sebep olarak ne yapabiliriz? Burada zikredebiliriz. Sadece bu hadis-i şerif bu sahabiyle alakalı mı? Değil. Eğer bizler de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme komşu olmak istiyor isek bu ona komşu olmanın sebeplerinden bir sebep de nedir? Çokça namaz kılmak olduğunu burada söyleyebiliriz.
Kapın yalağının önünden gittiği Bilal radıyallahu anh hadisi de var ya. O da değil mi hocam?
Tabii ki. Ve yine ilim ehli diyor ki bu hadis-i şerif secdenin namazın diyor en faziletli amellerinden bir amel olduğunu bilakis en faziletli amel olduğunun delilidir diyorlar. Bunu nereden delil getiriyorlar? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çokça namaz kıl demiyor. Namazın bir cüzünden bahsediyor. O bahsettiği cüz kısımda ne? Secde. O yüzden diyor ki ilim ehlinin bir kısmı secde diyorlar. Nedir? Namazdaki en faziletli ameldir. Bir diğer grupta diyor ki hayır namazdaki diyor en faziletli amel kıyamdır. Şeyhülislam İbn Teymiye rahimahullah bu iki görüşü ne yapıyor? Cem ediyor güzel bir şekilde cem ederek. Diyor ki eğer diyor bahsettiğimiz, yani fazilet olarak bahsettiğimiz okunan, söylenen söz ise, diyor ki Allah Azze ve Celle'nin kelamı, Kur'an-ı Kerim, secdede ve rükûde ve diğer yerlerde yapılan dualardan daha faziletlidir. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır. Bu nahiyeden, bu açıdan bakıldığı zaman diyorlar ki kıyam daha faziletlidir. Çünkü içinde bulundurduğu zikir, zikirlerin neyidir? En üstünüdür. Ama diyor eğer heyet olarak, yapılan fiil olarak değerlendirecek olur isek, diyor ki secde diğer namazın amellerinden daha faziletlidir. Çünkü diyorlar secde kişinin Rabbine en yakın olduğu ve zelilliğinin, acizliğinin en büyük göstergesidir. Değil mi? Yani bir insanın Allah Azze ve Celle'nin önünde alnını, yüzünü yere kapaması, Allah için secde etmesi, Allah Azze ve Celle'nin büyüklüğünü kabul ettiğinin, kendisinin de onun önünde, Rabbinin huzurunda zelil olduğunun en büyük göstergesidir diyor. O zaman diyor eğer şekil bakımından olayı değerlendiriyor isek secde daha faziletli. Eğer orada söylenen söz bakımından değerlendiriyor isek o zaman diyor ki kıyam daha faziletli olduğunu söylüyor. Ve yine ilim ehlinin ihtilaf ettiği başka bir mesele, çok namaz kılmak mı yoksa namazı uzun tutmak mı daha hayırlıdır? Çokça namaz kılmak mı yoksa kılınan namazı uzun tutmak mı daha hayırlıdır? Bununla ilgili hadisin zahirine bakıldığı zaman çokça namaz kılmanın daha hayırlı olduğu görünüyor. Dediğim gibi ilim ehli arasında ihtilaf var. Ama yine ilim ehlinin tercih ettiği, racih olarak gördüğü görüş şu. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer kıyamı uzun tutarsa rükuyu, secdeyi de ne yaparmış? Uzun tutarmış. O zaman diyoruz ki eğer kıldığın namazda kıyamı uzun tutuyor isen buna münasip olan nedir? Rükûnun ve secdenin de ona yakın bir uzunlukta olmasıdır ki namaz ne olsun? Bütünüyle birbiriyle eşit olsun. Düşünün. Mesela kıyamda 5 sayfa, 10 sayfa okuyorsun. Rükûya eğiliyorsun. Sübhane Rabbiyel Azim diyorsun. Kalkıyorsun. Sübhane Rabbiyel Ala diyorsun. Secdeden kalkıyorsun. Bir ne var? Orantısızlık var. Oysa ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gece namazlarına bakın. Sahabeler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gece namazını bize aktarırken ne diyor? Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki onunla bir gün namaz kıldım. Bakara suresine başladı diyor. Ondan sonra dedim ki diyor sonunda bitirir. Ne yaptı diyor oradan? Nisa'ya atladı. Nisa suresini diyor baştan sona okudu. Sonra Ali İmran'ı okudu diyor. Ben diyor içimden bırakıp gitmek istedim. Ama diyor ondan diyor çekindiğim, utandığım için, saygı duyduğum için bunu yapmadım. Ondan sonra diyor rükûya eğildi. O rükûsunda diyor kıyamda durduğu kadar durdu. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namazına baktığımız zaman kıyamı ile, rükûsu ile, secdesi ile birbirine münasip olduğunu söylüyor. O zaman diyoruz ki eğer secdeyi kısa tutuyorsan, kıyamı orta halde tutuyorsan rükû ve secdeyi ona uygun yaparsın. Aynı şekilde kıraatı kısa tutuyorsan rükû ve secdesi de ona münasip olduğunda en faziletli olan bu olduğunu ilim ehli bize aktardığını görüyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. وَعَنِ İbni Ömer radıyallahu anhuma قال حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْإِشَاءِ فِي بَيْتِهِ وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ وَلِمُسْلِمٍ كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُسَلِّي إِلَّا رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki, Nebi Aleyhisselam'dan 10 rekat namaz ezberledim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den 10 rekatlık namaz ezberledim. Sonra bunu bize açıklıyor. Diyor ki, bunlar 2 rekat öğleden önce, 2 rekat öğleden sonra, 2 rekat akşamdan sonra evinde, 2 rekat yatsıdan sonra evinde ve 2 rekat da sabahtan öncedir. Bu hadis muttefakun aleyhtir. Bukhari ve Müslim'in bir başka rivayetinde ve Cuma'dan sonra iki rekat evinde ziyadesi vardır. Müslim'in rivayeti ise şöyledir. Tan yeri ağırdığında iki hafif rekat dışında namaz kılmazdı. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhu bu hadis-i şerifte bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ezberlediği ravatip sünnetler dediğimiz, biraz önce de sünnetleri kendi içinde kısımlara ayırdığımızda mukayyet olan sünnetlerden bir tanesi de ne dedik? Farz namazların öncesinde ve sonrasında kılınan ravatip olan sünnetler. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhu da bize burada bu ravatip olan sünnetleri açıklıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öncelikle ezberlediği, diyor ki öğle namazından önce iki rekat. Bu namazın vakti ne zaman? Diyor ki güneş zevalden sonra artık batışa doğru meyletmeye başladığında, öğle namazının vakti girdiğinde ne zamana kadar? Öğle namazının farzı kılınana kadar, kılınması gereken nafile olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kılmış olduğu bir namaz. İkinci olarak diyor ki öğle namazından sonra iki rekat. Bunun içinde diyoruz ki öğlenin farzından sonra başlar, ikindi namazının vaktinin girmesine kadar devam eden nafile olan, ratip olan sünnetlerden bir sünnet. Daha sonradan Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh diyor ki akşam namazından sonra iki rekat evinde kılardı. Akşam namazından sonra iki rekat ratip olan bu sünneti evinde kılardı. Onun da vakti ne diyoruz? Akşamın farzından sonra yatsı namazının vakti girene kadar ki vakitte kılınacak olan, ratip olan sünnetlerden bir tanesi. Son olarak, sondan bir önce diyor ki yatsıdan sonra, yatsının farzından sonra iki rekat yatsının sünneti. Peki bunun vaktiyle ilgili ne diyoruz arkadaşlar? Diyoruz ki burada biz yatsı namazının farzı ne zamana kadar kırılabilir demiştik raci olan görüşe göre. Gece yarısına kadar. Dedi ki eğer bir insan gece yarısından sonra hiçbir özür olmadan yatsı namazını geciktiriyor ise dedi ki o kimse nedir? Günahkardır. Çünkü dedi ki yatsı namazının vakti muntasifu leyl. Gecenin yarısına kadar. Eğer yatsı namazının vakti gecenin yarısına kadar ise bu sünnetin de vakti ne zamana kadar? Gecenin yarısına kadar. Gecenin yarısında kılınır. Ondan sonra yatarsan gece kalktığın zaman vitri ne yapabilirsin? Uyandıktan sonra kılabilirsin. Ama diyoruz ki bu namazın vakti nereye kadar? Gecenin yarısına kadar. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin
kılınabilir o saat.
Tabii o saate kadar kılınabilir. Yatsının ardından başlar. Gecenin yarısına kadar bu vakit devam eder. Son olarak ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu namazı nerede kıldığını aktarıyor Abdullah İbni Ömer. Evinde kıldığını aktarıyor. Bir sonraki son vakiti bize açıklarken diyor ki sabah namazının farzından önce iki rekat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabahın farzından önce iki rekat namaz kılıyor. Bunun vakti ne zaman başlıyor? Fecrin doğuşu ile yani imsak vakti ile bitimiyle başlar. Fecrin doğuşu ile sabah namazının vaktinin girmesiyle başlar. Sabah namazının farzına kadar bunun diyoruz ki asıl vakti bu zamana kadardır. Ve diğer rivayetlere dönüp baktığımız zaman İmam Müslim diyor ki tan yeri ağardığında yani fecir doğduğunda diyor ki iki hafif rekat dışında namaz kılmazdı. Allah Resulü Aleyhisselam kıldığı bu sabah namazını uzun uzadıya mı kılıyordu? Hayır diyor ki iki rekat hafif bir şekilde kılardı. Bununla ilgili Ayşe radıyallahu anha diyor ki اَقَرَعَ بِاُمُّ الْقُرْآنِ diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in burada Ummul Kur'an'ı yani Fatiha'yı okudu mu okumadı mı yani bu uzunlukta namaz kıldığını görüyoruz diyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu namazı ne yapıyor? Hafif tutuyor. Uzun bir şekilde tutmadığını görüyoruz. Dönüp baktığımız zaman bu rivayetlerde bize ikindi namazı ile ilgili bir şey gelmediğini görüyoruz. İleride hadislerde bununla ilgili açıklamayı yapacağız. Ama revatip sünnetlere dönüp baktığımız zaman Abdullah İbn Ömer'in açıkladığı bize bu revatip sünnete baktığımız zaman ikindinin öncesinde veyahut da sonrasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin iltizam ettiği, sürekli kıldığı bir sünnet olmadığından bize bu rivayetten bunu ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Çünkü öğlenin öncesinde, sonrasında, akşamın sonrasında, yatsının sonrasında ve sabahın öncesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı namazlardan bize aktarılıyor. Ama ikindinin öncesi veya sonrasıyla ilgili bu rivayette bir şey gelmediğini görüyoruz. Ama bu öğle namazından önce kılınan sünnet ile ilgili, ki bazen biz de bunu kendimiz yaşıyoruz. Bazen mescide geldiğimizde ne oluyor? Kamet getiriliyor. Ve biz bu öğlenin ilk sünnetini ne yapmış oluyoruz? İdrak edememiş oluyoruz, kaçırmış oluyoruz değil mi? Kılamamış oluyoruz. Peki bu daha sonraki bir vakitte eda edilebilir mi? İlim ehli diyor ki eda edilebilir. Ama ne zaman? Diyor ki buna İbn-i Mace'de gelen rivayetlere dönüp baktığımız zaman diyor ki ilim ehli, farzı kılarsın, farzı kıldıktan sonra öğle namazının son sünnetini, yani farzından sonraki sünnetini kılarsın, onun akabinde ne yaparsın? İlk sünneti, o kaçırdığın ilk sünneti kılmanda bir beis yoktur diyorlar. Niye? Burada hemen farzın akabinde kılmıyoruz. Çünkü farzdan sonra olan bir sünnet var. Onun yeri ne zaman? Farzdan sonra. Araya başka bir sünnet girmeden. Eğer biz farzı kıldık, sonra son sünneti kılar isek, ondan sonra o kaçırdığımız ilk sünneti ne yapabiliriz? O son sünnetin akabinde kaçırmış olduğumuz o ilk sünneti kılmamızda bir beis yoktur diyoruz. Dedik ki bu revatip sünnetlerin evde kılınması daha faziletlidir. Zaten rivayete dönüp baktığımız zaman bazı namazlar ile ilgili Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh akşamın, yatsının ve aynı zamanda sabah namazının sünnetiyle ilgili Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin evinde kıldığını, hatta cumadan sonra kılınan o iki rekat sünneti evinde kıldığını bize aktarıyor. Ve biz diyoruz ki bu rivayette açık olarak gelenler. Ama öğle namazıyla ilgili, evinde kıldığıyla ilgili bir rivayet bu rivayette ne yapmıyor? Gelmiyor. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin umumi olan sünnetine dönüp baktığımız zaman Bukhari ve Müslim'de geçen hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki: "Efdalu salatil mer'i fi beytihi illa'l maktuba." Farz namazlar dışında, ki diğer bütün namazlar kişinin diyor en faziletli olanı evinde kıldığı namazlardır. O zaman hadisin umumuna baktığımız zaman nafilelerin evde kılınması mescitlerde kılınmasından daha faziletli. Bu şu demek değil. Yani mescitlerde nafileleri kıldığımız zaman olmuyor mu? Hayır, oluyor. Ama fazilet açısından birbiriyle değerlendiriyor isek hangisi daha faziletli? Diyoruz ki evde kılınması daha faziletli. Ama günümüzde dönüp baktığımız zaman bu sünneti uygulamamız çok zor. Neden? Biz ezan okunduğunda abdest alsak, evinde sünneti kılıp camiye doğru çıksan ne farzı ne son sünneti, hiçbir şeye yetişemezsin. O yüzden bu sünneti tamamıyla kaçırmaktan ise, değil mi, camide eda edilmesi komple kaçırmaktan daha faziletli. Ama eğer gerçek sünnete uygun bir şekilde hareket edilse, ezan okunduktan sonra belli bir müddet bırakılsa, bugün işte ne bileyim Suudi Arabistan'da veya Arap ülkelerinde olduğu gibi, öğle namazında ezan ile öğlenin farzı arasında 25 dakikalık bir vakit var. Ezan okunduğunda kalkıp abdestini alsan evinde, sünnetini kılsan, sonra yavaş yavaş mescide doğru yönelsen, farza ne yapabilirsin? Çok rahatlıkla yetişebilirsin. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da uygulama bu şekilde idi. Diyoruz ki eğer namaz için kamet getiriliyor ise bu nafile, bu ravatip olan sünnetler ne yapılmaz? Kılınmaz. Yine Sahih Müslim'de geçen hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "İza ukimetis salatu fela salate illa'l maktube." Eğer diyor namaz için kamet getirildi ise o farz namazdan başka bir namaz yoktur. Bu da bize neyi gösteriyor? Demek ki mescide girdiğimiz zaman kamet getirildi ise, ki genelde bizim Türkiye'de bu özellikle sabah namazında çok yapılıyor. İmam kamet getiriliyor. Farza başlıyor. Bizim hacı amcalar mescide giriyor. Geç kalmış. Ama sabah namazının sünnetinde ne yapamamış?
Kılamamış.
Ne yapıyor? Öncelikle sünneti kılıyor. Sonra geçip farzı kılıyor. İleride bununla ilgili konuya da ne yapacağız? Yeri geldiği zaman değineceğiz. Ve yine dönüp baktığımız zaman namaza gitme ile ilgili bunu da bir fayda olarak burada zikredebiliriz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اِذَا سَمِعْتُمُ الْاِقَامَةِ Eğer diyor ikameti, kamet getirilmeyi duyduğunuzda فَمْشُوا اِلَى الصَّلَاةِ Namaza doğru ne yapın? Yönelin. وَاَلَيْكُمُ السَّك۪ينَ Ve sizin üzerine ne vardır? Sekinet. وَالْوَقَار Vakarlı olmak, sekinet olmak, yavaş hareket etmek, acele etmemek vardır. Ve zaten hadisin devamında da Allah diyor ki وَلَا تُسْرِعُوا Ne yapmayın? Acele etmeyin. Şimdi günümüzde bakıyorsunuz yine bazı insanlar geç kalıyor namaza. Farza yetişmek istiyor. Arabadan iniyor veyahut da caminin bahçesinde adama bakıyorsun koşa koşa ne yapıyor? Cemaate yetişmeye çalışıyor. Aslında ne yapmak istiyor? Nefsi yani iyi bir şey istiyor değil mi? Cemaati yakalamak istiyor. Ama oraya giderken bile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şerifine ne yapıyor? Muhalefet ediyor. Eğer kamete duyduğunuz zaman mescide yönelin. Ama ne yapın? Vakarlı, sekinet içinde olun. Sonunda ne diyor? وَلَا تُسْرِعُوا Acele etmeyin. O zaman yavaş yavaş gidersin. Yetiştiğin yerden ne yaparsın? Namazına devam edersin. Koşma bizden istenilen, talep edilen bir şey değil. Sabah namazının sünnetiyle ilgili diğer namazlardan ayıran bazı hususiyetleri var arkadaşlar. Bunlardan birisi diyoruz ki ratip sünnetlerin en faziletlisidir. Biraz önce Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'unun bize aktardığı bu hadis-i şerifteki ratip olan o 10 rekatlık sünnetlerin en faziletlisi hangisidir diyoruz? Sabah namazının sünnetidir. Bununla ilgili Sahih Müslim'de geçen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Rek'ata el fecri hayrun mined dunya ve ma fiha. Sabah namazının 2 rekatlık diyor sünneti dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır. İkinci olarak diyoruz ki sabah namazının diğer ratip olan sünnetlere fazileti, üstünlüğü. Diğer ratip olan sünnetleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıktığı zaman terk etmiş. Ama sabah namazının sünnetini seferde de kılmaya ne yapmış? Devam etmiş. Diğer ratip olan sünnetleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadardayken yani mukimken kılmaya devam etmiş. Ama sefere çıktığı zaman ne yapmış? Terk etmiş. Peki sabah namazına bakıyoruz. Aynı diğer ratip olan sünnetler gibi mi? Öğlenin, akşamın, yatsının sünneti gibi mi? Diyoruz ki hayır. Seferde de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının bu 2 rekatlık sünnetini kılmaya devam ettiğini görüyoruz. Ve yine üçüncü son olarak diğer ratip olan sünnetlere sabah namazının sünnetinin üstünlüğü de kendisine has okunulacak kıraatın gelmiş olması. Bazı rivayetlere dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk rekatta Kafirun suresini, ikinci rekatta İhlas suresini okuyor. Ve bu akşam namazı için rivayetler geliyor ama bazı ilim ehli bu rivayetlerin derecesinin sıhhatli olmadığını veyahut da üzerinde konuşulduğu varit. Ama sabah namazı ile ilgili rivayetler sahih. Ve yine başka bir kıraat da var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sabah namazının ilk sünnetinde okuduğu. Birincisi ilk rekatta Bakara suresi 136. ayeti kerimeyi okuyor. قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَى اِبْرَاه۪يمَ وَاِسْمَائِيلَ وَاِسْحَاقَ diye devam eden Bakara suresinin 136. ayeti. İkinci rekatta da sabah namazının neyinden bahsediyoruz şu anda? Sünnetinden bahsediyoruz. Son rekatta da, ikinci rekatta da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ali İmran 64. ayeti kerimeyi okuyor. قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ diye başlayan, devam eden ayeti kerimeyi okuyor. O zaman diyoruz ki sabah namazının sünnetindeki kıraat ile ilgili güzel olan diyoruz ki bazen İhlas suresi ile Kafirun suresi ile İhlas suresinin okunması, bazen de Bakara suresi 136 ile Ali İmran suresi 64. ayet-i kerimenin okunması kıraat olarak en faziletlidir. Ama eğer bir kimse bunları ezbere bilmiyor da başka sureleri biliyor ise diyoruz ki onlarla da sabah namazının sünneti ne yapılabilir? Kılınabilir. Hatta Fatiha'dan sonra herhangi bir sure okunmadan da ne yapılabilir? Kılınabilir. Namaz geçerlidir diyoruz. Bizim burada konuştuğumuz, üzerinde bahsettiğimiz, durduğumuz mesele ne ile alakalı? Faziletiyle alakalı olan bir kısım. Ayşe radıyallahu anha'nın aktardığı rivayeti de alalım. Bugünkü dersimizi bitirelim. وَعَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ لَا يَضَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاتِ رَوَاهُ الْبُخَارِ. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Diyor ki, Nebi aleyhissalatu vesselam öğle namazından önce 4 rekat ve sabah namazından önce 2 rekat namaz kılmayı terk etmezdi. Bu hadis-i şerifi Bukhari rivayet ettiğini görüyoruz. Ve yine burada dönüp baktığımız zaman arkadaşlar, kâne la yeda'u. Bu kaideyi çok kez tekrarladık. Eğer kânenin haberi müzari fiil olarak geliyor ise ekseriyetle galiben manası katıyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem genellikle, çoğunlukla öğle namazından önce 4 rekat ve sabah namazından önceki 2 rekat sünnetini yapmazdı. Terk etmezdi diye Bukhari'deki rivayete, Ayşe radıyallahu anha'nın rivayetine bu şekliyle ne yapmış oluyoruz? Ele almış oluyoruz. Ve buraya dönüp baktığımız zaman bu öğle namazının öncesinde 4 rekat rivayetine dönüp baktığımız zaman bu 4 rekatlık sünnet olan namaz kılınış şekli nasıl olması gerekiyor? Yani 2-2 mi olması gerekiyor? Dördü bir arada mı olması gerekiyor? Eğer dördü bir arada oluyor ise onu nasıl anlamamız gerekiyor? Diyoruz ki eğer bu namazı biz ikişer ikişer kılınması gerektiğini söyler isek, ki doğru olan görüş de bu. Eğer ikişer ikişer bu nafile namazı kıldığımız zaman İbni Ömer rivayetine de ters düşmez. Niye? Abdullah İbni Ömer diyor ki öğleden önce ne yapardı? İki rekat namaz kılardı. O zaman bu rivayete de ne olmuş oluyor? Aynı şekliyle mutabık, muvafık olduğunu görüyoruz. Peki hadisi zahirine göre baktığımız zaman 4 rekat namaz kılardı. Bunu bir arada kılınan namaz olarak görür isek, peki bu 4 rekatlık namazı bir teşehhütle mi kılacağız? Yoksa 2 teşehhütle mi kılacağız? Yani öğle namazının farzı gibi mi kılacağız? Yoksa 2. rekatta da oturmayıp direkt 3. rekata kalkıp en son 4. rekatta mı oturacağız? Diyoruz ki bununla ilgili Şeyh Hüseyin'in güzel bir olaya bakış açısı, açıklaması var. Diyor ki eğer bu namazı biz 4 rekatı bir arada kılmayı görüyor isek, zahirine baktığımız zaman bunu anlıyor isek, diyor ki eğer 2. rekatta oturup teşehhüd yapılsa idi, Ayşe radıyallahu anha bu rivayeti bize ne yapardı bu rivayetin içinde? Bize zikrederdi. Ayşe radıyallahu anha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vitir namazını bize aktarıyor mu? Aktarıyor. Vitir namazını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin 9 kıldığından bahsederken diyor ki 8. rekatta oturur, teşehhüd yapar, selam vermeden 9'a kalkardı ve 9. rekatta da teşehhüd yapıp ne yapardı? Sağa sola selam vererek vitirini bitirirdi. Demek ki Ayşe radıyallahu anha teşehhüd yapılması gereken yeri ne yapıyor bize? Belirtiyor. O zaman diyoruz ki eğer bu rekat 4 rekat bir arada kılınması gerekiyor ise o zaman biz 4'ünü bir kılarız. Yalnızca ne yaparız? Bir teşehhüd yapmamız gerekir. Ama biz dedik ki racih olan görüş ne? 2-2 kılınması daha evli. Ama 4 rekat kılınması gerekir diyenler bu rivayeti bize delil gösteriyor ise onlara ne deriz? Bu rivayet sizin lehinize değil. Lehinize delil. Aleyhinize. Eğer ortada bir teşehhüd olsaydı Ayşe radıyallahu anha vitirde aktardığı gibi burada da bize o teşehhüdü ne yapardı? Aktarırdı diyoruz. El mühim diyoruz ki burada raci olan görüş ne? İkişer ikişer kılınması daha faziletli diyoruz. Rekateyni kablel gada. Buradaki gada ibaresine dönüp baktığımız zaman buradan kasıt ne? Sabah namazının farzı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir önceki rivayette geldiği üzere de sabah namazından önceki o iki rekatlık sabah namazının farzından önceki iki rekata devam ettiğini, hatta bunu seferde dahi kıldığını biraz önce aktardığımızı söylüyoruz. Peki bu iki rivayeti birbiriyle algılamaya çalıştığımız zaman ortada bir tezat var mı? Nasıl anlayacağız? Abdullah İbn Ömer diyor ki peygamberden öğleden önce iki rekat olarak hıfz ettim, böyle gördüm. Ayşe radıyallahu anha diyor ki genellikle dört kılardı. Rivayetlerin arasında ne var? Bir tezatlık var. O yüzden ilim ehli öğleden önceki sünnet ile, yani kaç rekat olduğu ile ilgili ihtilaf etmiş. Bir grup diyor ki Abdullah İbn Ömer peygamberden böyle ezberledim diyor. O yüzden diyor ki öğleden önceki sünnet nedir? İki rekattır. Bir grup ilim ehli diyor ki Hazreti Ayşe'nin rivayetinde ziyade vardır ve aynı zamanda bir çokluk vardır. O yüzden diyorlar ki biz Ayşe radıyallahu anha'nın rivayetini tercih ederiz. Bunu tercih ettiğimizde de zaten diğeri de bu kapsama ne yapmış olur? Girmiş olur. Eğer biz dersek ki Ayşe radıyallahu anha 4 dedi. Değil mi? 4'ü biz ikişer ikişer kılınması gerektiğini biraz önce söyledik. Bu 4'ü ikişer ikişer girdiğimiz zaman, kıldığımız zaman Abdullah İbni Ömer'in rivayete bu kapsama giriyor mu? Giriyor değil mi? Bununla birlikte orada olmayan ne var? İki rekatlık bir ziyade var. O yüzden diyorlar ki biz Ayşe radıyallahu anha'nın sünnetini, yani bize aktardığı şeyi tercih ederiz. Ve bu şekliyle de ne olmuş olur? İki rivayet birbiriyle cem etmiş oluruz. Mutabık olur. Arada bir tezatlık olmaz. Bazı ilim ehli de diyor ki şu şekilde hadisleri cem etmeye gidiyor. Bazen iki kılarsın. Bazen de ne yaparsın? Dört kılarsın. Diyoruz ki evet, bu bakıldığı zaman hani bu şekliyle de cem edilmesi imkan dahilinde gibi gözüküyor ama Ayşe radıyallahu anha'nın rivayetindeki o kısma baktığımız zaman la yada'u arba'an kabla zuhri, yani genellikle öğleden önce dört kılardı lafzı, bu şekilde cem etmemizi ne yapıyor? Biraz problem çıkartıyor. Yani genellikle dört kılardı. O zaman sen bazen dört kıl, bazen iki kıl diyemezsin. Genellikle dört kılman lazım. Bazen ne yapabilirsin? İki kılabilirsin. Ama diyoruz ki biz burada racih olan görüş ortada zikrettiğimiz ikinci görüş. Ayşe radıyallahu anh'ın aktardığı rivayette ziyade vardır. Bu ziyade ile birlikte ilk rivayette ne yapmaktadır? Bu kapsamın içine girmektedir. İki rekat kılan Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'un rivayetine mutabıktır. Değil mi? Bunu iki rekat daha eklediği zaman hem Ayşe radıyallahu anh'un hadis-i şerifine mutabık hem de Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'un bize aktardığı hadise mutabıktır diyoruz. Bugünlük bununla yetinelim. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyke.